Dördüncü ayrım.
Bir yararı yok. Beceremiyorum işte. Biri de yatakta doğrulup oturdu. Komodinin üzerindeki sigara paketini el yordamıyla buldu. Normal alışkanlıklarını bozup kahvaltıdan önce bir sigara içmeye karar verdi. Vika ile yeniden buluşmasına daha 2 gün vardı. Son 2 haftada kendini var gücüyle zorlamış olduğunu biliyordu. Bütün umutlarını, bütün dualarını o çekici ve gizemli kadının öğrettiği kart dizme yöntemine yöneltmiş, kadını hayal kırıklığına uğratmamak için çok çaba göstermişti. Ama kartlar sırlarını açığa vurmayı reddetmişlerdi. Son 3 gece çalışmayı her bitirişinde ağlayacak duruma gelmişti. Kendini çok kırılgan, çok yalnız hissediyor ve büyük bir fırsatın ellerinden kayıp gittiği duygusuna kapılıyordu. Bir kez daha yaşamın ona başkalarına davrandığı gibi davranmadığını düşünüyordu. Yaşam ona bir şeyleri başarmak için her fırsatı veriyor ama tam hedefine yaklaştığı anda yer yarılıp onu yutuveriyordu. Derslerinde böyle olmuştu. Bazı erkek arkadaşlarında öyle olmuştu. Kimseyle paylaşmadığı bazı hayallerinde yine öyle olmuştu. Büyücüyü düşündü. Belki o yardım edebilirdi. Ama büyü hakkında onun karşısına dikilebilecek kadar bilgi edinmeden Folk'a gitmemeye yemin etmişti. Artık bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği anlaşılıyordu. Kalkıp kahvaltı hazırlamaya karar vermeden önce uzun zaman yataktan çıkmadı. Sonunda yeni bir günle, ormandaki deneyiminden sonra taktığı atla yeni bir gün süreli, karanlık geceyle baş edecek kararlılığı ve cesareti buldu. Kahve yaptı, saatine baktı ve hala yeterince vakti olduğunu gördü. Kitap rafına gidip kitapların arasında kitapçının verdiği kağıt parçasını aradı. Kendini avutmak için başka yollar da var diye düşündü. Büyücüyü tanımıştı, Vika'yı tanımıştı. Sonunda onun anlayabileceği biçimde yol gösterecek biriyle de karşılaşırdı nasılsa. Ama bu düşüncenin sadece bahane olduğunun farkındaydı. İyiden iyiye keyfi kaçarak ben hep böyle şeylere başlıyorum sonra da vazgeçiyorum diye düşündü. Belki çok geçmeden yaşam da bunun farkına varacak ve ona aynı fırsatları defalarca sunmaya bırakacaktı. Ya da belki daha yeni başlarken vazgeçiverdiği için tek adım bile atmadan bütün olası yolları tüketmişti. Ama o böyleydi işte ve giderek daha da güçsüzleştiğini, giderek daha az değişebildiğini hissediyordu. Birkaç yıl önce yaptıkları yüzünden bunalıma girerdi ama en azından arada bir kahramanca bir hareket yapmayı becerebilirdi. Oysa şimdi kendi yanlışlarını kabullenmeye, benimsemeye başlıyordu. Aynı şekilde davranan başkalarını da tanıyordu. Onlar da kendi yanlışlarına alışıyorlar ve çok geçmeden bu yanlışları birer meziyet olarak görmeye başlıyorlardı. O zaman da iş işten geçmiş oluyordu. Vika'ya telefon etmeyip ortadan kayboluvermeyi düşündü. Ya kitapçı dükkanı ne olacaktı? Öyle yaparsa bir daha oraya adım atmaya cesaret edemezdi. Öylece ortadan kaybolursa bir dahaki sefere kitapçı o kadar yardımsever olmazdı. Daha önce de böyle oldu. Bir kişiye karşı düşüncesizce yaptığım bir hareket yüzünden gerçekten önem verdiğim başka insanlarla bağımı kaybettim. Aynı şeyi şimdi de yapamazdı. Değerli tanışıklıkların çok zor bulunabildiği bir yoldaydı. Biri de kendini toparladı, kağıttaki numarayı çevirdi, Vika açtı telefonu. Biri de ben yarın gelemeyeceğim dedi. Vika olamaz, tesisatçı da gelemiyor diye karşılık verdi. Biri de bir an kadının neden söz ettiğini kestiremedi. Onun üzerine Vika mutfak musluğunda bir tür arıza olduğunu, onarması için birkaç kez tesisatçıyı çağırdığını ama adamın gelmediğini yana yakıla anlatmaya başladı. Son derece görkemli görünseler de eski binaların çeşitli sorunlar yaratmasıyla ilgili bitmek bilmez bir yakınmaya başladı. Sonra tesisatçı öyküsünün yarısında birden durdu. Tarot kartların yakınında mı diye sordu. Bir de şaşkınlık içinde kartların yanında olduğu cevabı verdi. Vika kartları masaya yaymasını, tesisatçının ertesi gün gelip gelmeyeceğini öğrenmek için ona bir yöntem öğretebileceğini söyledi. Daha da çok Şaşıran biri de söyleneni yaptı. Kartları masaya yaydı ve boş gözlerle kartlara bakarak telefonun öbür ucundan gelecek talimatı beklemeye başladı. Telefon etme nedenini söylemek konusundaki cesareti giderek kırılıyordu. Vika hala konuşuyordu. Birida da onu sabırla dinlemeye karar verdi. Belki de Vika onun arkadaşı olurdu. Belki o zaman daha hoşgörülü olur ve ay töresini kavramanın daha kolay yollarını gösterirdi. Vika bir konudan ötekini atlayarak aralıksız konuşuyordu. Sıhhi tesisatçılarla ilgili yakınması bitince kapıcının ücreti konusunda bina yöneticisiyle yaptığı tartışmayı anlatmaya koyuldu. Daha sonra okumaya başlayacağı emekli aylıkları hakkındaki bir rapordan söz etti. Biri de bütün bu anlatılanlara arada bir Vika'nın dediklerini olumlayan sesler çıkararak eşlik ediyor ama artık dinlemiyordu. Müthiş bir sıkıntı basmıştı. Çok az tanıdığı bir kadınla gecenin bu saatinde tesisatçılar, kapıcılar ve emekliler hakkındaki konuşma başına gelen en sıkıcı şeylerden biriydi. Kendini masanın üstündeki kartlarla oyalamaya çalışıyor. Bu arada daha önce fark etmediğim ufak ayrıntıları yakalıyordu. Vika ara ara Birida'ya hala dinleyip dinlemediğini soruyor. O da evet diye mırıldanıyordu. Ama zihni millerce uzakta yolculuk yapıyor. Daha önce hiç gitmediği yerlerde geziniyordu. Kartlardaki her ayrıntı Birida'yı bu yolculukta biraz daha uzağa götürüyor gibiydi. Birida birdenbire tıpkı rüyaya dalarmışçasına artık Vika'nın dediklerini duymadığını fark etti. İçinden geliyormuş gibi ama dışarıdan geldiğini bildiği bir ses bir şeyler fısıldamaya başladı. Anlıyor musun? Birida anladığını söyledi. Gizemli ses tekrar anlıyor musun diye sordu. Ama bu ses sonra onların yanında hiç önemli değildi. Birida'nın önündeki tarot kartları gizemli sahneler göstermeye başladılar. Bronzlaşmış bedenleri tepeden tırnağa yağlanmış, üzerlerinde sadece ip mayolar ve devasa balık başlarına benzeyen maskeler olan erkekler. Her şey normalden daha hızlı hareket ediyormuş gibi gökyüzünde kayan bulutlar vardı. Bu sahne bir anda büyük kapılarla çevrili bir meydana dönüşüverdi. Meydandaki birkaç yaşlı adam kadim bir bilgi sonsuza dek kaybolacakmış gibi telaşla bir grup delikanlıya bazı sırları anlatıyorlardı. Bir şölende orta çağ giysileri içindeki bir delikanlı 7 ile 8'i toplayınca benim sayımı bulursunuz. Ben şeytanım ve kitabı imzaladım dedi. Çakır keyif kadınlarla erkekler kartlardan biri daya gülümsüyorlardı. Sahne yeniden değişti. Deniz göründü. Kıyıda kayalardan uyulmuş tapınaklar vardı. Sonra gökyüzü, yer yer parlak şimşeklerle yırtılan kara bulutlarla kaplanmaya başladı. Bir kapı göründü. Eski bir kalenin girişi gibi ağır bir kapıydı. Kapı biri daya yaklaştı ve biri de yakında bir kapıyı açabileceğini sezdi. Ses geri dön dedi. Telefondaki ses de geri dön dedi. Vika'ydı bu. Birida tesisatçılar ve kapıcılarla ilgili sıkıcı bir konuşmayı sürdürsün diye böyle önemli bir deneyimi böldüğü için Vika'ya içerledi. Bir saniye bekle diye karşılık verdi. Kapıyı bulmaya çalışıyordu ama her şey uçup gitmişti. Vika ne olduğunu biliyorum dedi. Bir de şaşkınlıktan dona kalmıştı. Neler olduğunu bilemiyordu. Vika Birida'nın susması üzerine yeniden ne olduğunu biliyorum dedi. Artık tesisatçıdan söz etmeyeceğim. Adam geçen hafta gelip her şeyi onardı. Vika telefonu kapatmadan önce Birida'yı randevu saatinde beklediğini söyledi. Birida vedalaşmadan kapattı telefonu. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamadan önce uzun süre gözlerini mutfağın duvarına dikerek öylece oturdu. Yeniden İtalyan koltuklarındaki yerlerini alınca Vika korku içindeki Birida'ya o bir hileydi dedi. Neler hissettiğini biliyorum diye sürdürdü sözünü. Bazen sırf inanmadığımız için bir yoldan vazgeçeriz. Bu çok kolaydır. O zaman yapmamız gereken tek şey o yolun bizim için doğru yol olmadığını kanıtlamaktır. Ama bir şeyler olmaya başlayıp da yol kendisini bize gösterince devam etmekten korkarız. Vicca onca insanın kendilerini bir yerlere ulaştıracak tek bir yolu izlemek yerine neden bütün ömürlerini izlemeyi bile düşünmedikleri yolları yok ederek harcadıklarını anlamadığını söyledi. Biri de bunun hile olduğuna inanamam diye karşı çıktı. Cüretkar ve atak bir tavrı kaybolmuştu. Vicca'ya duyduğu saygı ise fazlasıyla artmıştı. Hayır, görüntü hile değildi. Hile derken telefonu kastediyorum. Milyonlarca yıl sadece görebildiğimiz kişilerle konuştuk. Yüzyıldan daha az bir zaman önce görmek ile konuşmak birden birbirinden ayrıldı. Şimdi bize normal geliyor ama bu durumun reflekslerimiz üzerindeki büyük etkisini fark etmiyoruz. Bedenimiz henüz buna alışamadı. Bunun pratikteki sonucu olarak telefonda konuşurken sık sık sihirli transa benzer bir konuma gireriz. Zihnimiz bir başka frekansa geçerek görünmeyen dünyaya daha çok algılamaya başlar. Bazı büyücüler telefonun yanından kağıt kalemi eksik etmezler. Biriyle konuşurken bir yandan da anlamsız bir şeyler karalarlar. Ama telefonu kapatınca çoğu kez o karalamaların ay töresinin sembolleri olduğunu görürler. Peki tarot neden bana kendini gösterdi? Vicca, büyü öğrenmek isteyenlerin karşılaştıkları büyük bir sorundur bu diye cevap verdi. Yola çıkarken bulmayı umduğumuz şeyle ilgili belirli bir fikrimiz vardır. Kadınlar genellikle ruh eşlerini ararlar. Erkekler de güç peşindedir. İki taraf da öğrenmekle ilgilenmez. Sadece hedefledikleri şeye varmak isterler. Ama tıpkı yaşamın yolu gibi büyünün yolu da her zaman gizemin yolu olacaktır. Öğrenmek demek hakkında hiçbir şey bilmediğin bir dünya ile ilişki kurmak demektir. Öğrenmek için alçak gönüllü ve saygılı olman gerekir. Biri de karanlık geceye dalar gibi dedi. Sözümü kesme, Vicca'nın sesinde saklamaya çalışmadığı bir gerginlik vardı ama biri de bunun kendi söylediklerinden kaynaklanmadığını fark etti. Belki de büyücüye öfkelenmiştir diye düşündü. Belki bir zamanlar ona aşıktı. Aşağı yukarı aynı yaştalar. Bir de özür dilerim dedi. Vicca kendi tepkisine şaşırarak önemi yok diye cevap verdi. Bana tarotu anlatıyordun. Kartları yayarken hep olacaklarla ilgili ön yargılı bir fikrim vardı. Kartların kendi öykülerini anlatmalarına hiç fırsat vermedin. Onları bildiğini sandığın şeyi doğrulamaya zorluyordun. Bunu telefonda konuşmaya başlayınca anladım. Ama aynı zamanda bunun bir işaret olduğunu ve telefonun da mütefekkim olduğunu fark ettim. O yüzden son derece sıkıcı konulardan söz etmeye başladım ve senden de kartlara bakmanı istedim. Sen telefonun tetiklediği transa girdin. Kartlar da seni kendi sihirli dünyalarına götürdüler. Vicca, Birida'ya bir daha telefonda konuşan birinin yanındayken gözlerine dikkat etmesini söyledi. Gördüklerine şaşıracaktı. Vicca'nın şaşılacak kadar modern ve kullanışlı mutfağında oturmuş çayı içerlerken biri de başka bir şey sormak istiyorum dedi. Neden yoldan vazgeçmeme izin vermedin? Vicca çünkü diye düşündü. Büyücünün sende ne bulduğunu yani yeteneğinden başka ne bulduğunu öğrenmek istiyorum. Ama sadece şunu söyledi. Çünkü sende tanrı vergisi yetenek var. Nereden biliyorsun? Çok kolay, kulaklarından anlıyorum. Kulaklarımdan ha? Ne kadar da hayal kırıcı diye düşündü biri de. Oysa ben onun auramı, yani aura, maddeyi çevreleyen enerji alanı, görebildiğini sanıyordum. Herkesin bir yeteneği vardır ama bazıları diğerlerinden daha gelişmiş bir yetenekle doğarlar. Örneğin benim gibi bazıları da yeteneklerini geliştirmek için çok çaba göstermek zorundadırlar. Yetenekle doğanların kulak memeleri çok ufak ve başlarına yapışık olur. Biri de içgüdüsel bir hareketle kulak memelerine dokundu. Doğruydu. Araban var mı? Biri de arabası olmadığını söyledi. Vicca ayağa kalkarak öyleyse taksilere kucak dolusu para dökmeye hazırlan dedi. Bir sonraki adımımızı atmanın sırası geldi. Biri de ayağa kalkarken her şey bir anda hızlandı diye düşündü. yaşam trans halindeyken gördüğü bulutlara benzemeye başlıyordu. İkindiye doğru Dublin'in 15 mil güneyindeki dağlara varmışlardı. Biri de taksinin parasını verirken pekala otobüsle de gelebilirdik diye söylendi içinden. Vika yanına bir çantayla birkaç giyecek almıştı. Şoför isterseniz bekleyebilirim dedi. Buralarda başka araba bulmanız çok zor. Kuş uçmaz kervan geçmez bir yer burası. Vika'nın merak etmeyin demesi Brida'nın içini rahatlattı. Biz istediğimiz şeyi her zaman buluruz. Şoför onları tuhaf tuhaf süzdükten sonra yola koyuldu. En yakın dağın eteğine kadar uzanan bir ağaçlığın önünde duruyorlardı. Vika girmek için izin iste dedi. Orman ruhları terbiyeli, görgülü davranışlara değer verirler. Biri de izin istedi. O ana kadar sıradan ağaçlık olan koru birden canlanıyormuş gibi göründü. Ağaçların arasından yürürlerken Vika, görünenle görünmeyenin arasındaki köprünün üzerinden yürü dedi. Evrendeki her şeyin canı vardır. İşte her zaman o hayatla bağ kurman gerekir. O zaman dünya senin için bambaşka bir anlam taşımaya başlar. Biri de Vika'nın çevikliğine şaşıyordu. Kadının ayakları hiç ses çıkarmadan sanki yerden yukarıda hareket ediyordu. Büyük bir taşın yakınındaki açıklık bir alana geldiler. Biri de o taşın oraya nasıl gelmiş olabileceğini düşünmeye çalışırken alanın ortasında yakılmış bir ateşin külleri gözüne çarptı. Güzel bir yerdi. Akşama daha birkaç saat vardı ve güneş yaz ikindilerine özgü altın rengi sıcaklığıyla parlıyordu. Kuşlar cıvıldaşıyor, yaprakların arasında hafif bir esinti dolanıyordu. Hayli yüksekteydiler. Birda aşağıdaki açıklıktan ufku rahatça görebiliyordu. Vika çantasından bir çeşit pelerin çıkarıp giysilerinin üzerine geçirdi. Sonra çantayı açık alandan görünmeyecek biçimde ağaçların yanına yerleştirdi. Otur dedi. Vika biraz farklı görünüyordu. Biri de bunun pelerinden mi yoksa bulundukları yerin uyandırdığı derin saygınlıktan mı kaynaklandığını kestiremedi. Her şeyden önce ne yapacağımı sana açıklamalıyım. Yeteneğin kendini sende nasıl ifade ettiğini bulacağım. Yeteneğin hakkında bir şeyler bilirsem ancak o zaman sana öğretmeye başlayabilirim. Vika Brida'ya gevşemesinin tıpkı tarot kartlarına kendini verdiği gibi şimdi de kendini çevrenin güzelliğine bırakmasını söyledi. Geçmişteki yaşamlarından birinin bir noktasında büyü yolunda yürümüşsün. Bunu tarif ettiğin tarot görüntülerinden çıkarıyorum. Brida gözlerini kapattı ama Vika açmasını söyledi. Büyülü yerler hep çok güzeldir ve seyredilmeyi hak ederler. Şelaleler, dağlar ve ormanlar, yeryüzü ruhlarının gülüp oynadığı ve bizlerle konuştuğu yerlerdir. Kutsal bir yerdesin ve o yer sana kuşlarla rüzgarı gösteriyor. Bunun için kuşlar, rüzgar ve bu ağaçlıkta yaşayan ruhlar için Tanrı'ya şükret. Her zamanda görünenle görünmeyenin arasındaki köprünün üzerinde kal. Vika'nın sesi Brida'yı giderek daha çok rahatlatıyor, gevşetiyordu. Genç kadın o anda neredeyse dinsel bir huşu duyuyordu. Geçen gün sana büyünün en büyük sırlarından birini ruh eşini anlattım. İnsanın yeryüzündeki bütün yaşamı ruh eşini aramak biçiminde özetlenebilir. İnsan bilgeliğin, paranın ya da gücün peşindeymiş gibi yapabilir. Oysa hiçbiri önemli değildir. Ruh eşini bulamadığı sürece yaptığı her şey eksik kalacaktır. Meleklerin soyundan gelen ve Tanrı ile iletişim kurabilmek için yalnızlığa ihtiyaç duyan birkaç yaratık dışında, insanlığın geri kalanı ancak yaşamlarının bir noktasında, bir anında ruh eşleriyle karşılaşabildikleri takdirde Tanrı ile bütünleşebilirler. Biri de havada tuhaf bir enerji olduğunu fark etti. Birkaç saniye boyunca açıklayamadığı bir nedenden dolayı gözleri yaşla doldu. Zamanın gecesinde birbirimizden ayrıldığımız sırada parçalardan birine bilgiyi geliştirmek ve sürdürmek görevi verildi. O parça erkekti. Erkek tarımı, doğayı, yıldızların gökyüzündeki hareketlerini öğrendi. Evreni yerinde tutan ve yıldızların yörüngelerindeki hareketini sağlayan güç her zaman bilgi oldu. Erkeğin zaferi buydu. Bilgiyi geliştirmek ve sürdürmek. İnsan ırkı o sayede varlığını sürdürebildi. Kadınlara çok daha ince ve kırılgan bir görev yüklendi. Bu işlev olmadan bilginin hiçbir anlamı kalmaz. O işlev de dönüşümdür. Erkekler toprağı verimli, üretken, doğurgan duruma getirdiler. Bizler de tohum ektik ve toprak ağaçlara, bitkilere dönüştü. Toprağın tohuma, tohumun toprağa ihtiyacı vardır. Bunlardan sadece biri, ancak ötekiyle birlikte anlam kazanır. Aynı şey insanlar için de geçerlidir. Erkeğin bilgisi, kadının dönüştürme yetisiyle birleşince büyük, sihirli birlik oluşur. Onun adı da bilgeliktir. Bilgelik hem bilmeyi hem dönüştürmeyi kapsar. Biri de rüzgarın hızlandığını ve Wicca'nın sesinin kendisini yine bir transa yönelttiğini fark etti. Ormanın ruhları canlı ve dikkatli görünüyorlardı. Wicca yere uzan dedi. Biri de arkasına yaslandı, bacaklarını uzattı. Üzerinde yoğun, mavi, bulutsuz bir gökyüzü ışıyordu. Yeteneğini aramaya git. Bugün seninle gelemem. Ama korkma, kendini ne kadar çok anlarsan, dünyayı da o kadar iyi anlarsın ve ruh eşine o kadar yaklaşırsın.